Kitabın adı Ölümüne Sadakat. Yazarı Nora Roberts. 18. ayrım. 10. bölüm. Vakitleri vardı. Eve'in kendine düşünmesi için izin verdiği tek şey hala vakitlerinin olduğuydu. Üstünde donanımlı polis kıyafeti vardı. Tamamen alev geçirmez bir ceket, saldırıya karşı koruyucu bir başlık ve yüzünü koruyacak bir maske. Geç kaldıkları takdirde bunların cildin pembe yüzeyi kadar işe yaramaz olacağını biliyordu. Yine de giyinmişlerdi. Onun için bomba ve patlayıcı bölümü ekibi için ve heyecanla tahliye işinde çalışan siviller için tek seçenek buydu. Radio City'deki büyük sahne, turistler, bölge sakinleri, ebeveynleri ve bakıcılarıyla okul öncesi çocuklar, öğretmenleri ve gruba eşlik edenlerle birlikte dolup taşıyordu. Gürültü seviyesi muazzamdı. Bu yüzden yerli halk sadece huzursuz değildi, kızgındı da. Koltuk numaraları 100'den 250'ye kadar olanlar. Kendini tiyatro müdürü olarak tanıtan 2 metre boyundaki sarışın, eski bir Viking askeri gibi Eve'in yanına seyirtti. Kızgınlık ve sıkıntı sesine fena halde yansıyordu. Tarih değişikliği ya da geri ödemelerin düzenlenmesinin ne kadar karmaşık olduğu hakkında herhangi bir fikriniz var mı? Tüm gösteriler için biletler tükenmişti. Bakın bayan, eğer bizim işimizi yapmamıza izin vermezsen, gösterini Hoboken üzerinde parçaların uçuşurken sürdürmek durumunda kalacaksın. Eve, dirseğiyle kadını köşeye itti ve haberleşme aletini çıkardı. Malloy, durum nedir? Çoklu aygıtlar bulundu. 2 tanesinin yerini bulup etkisiz hale getirdik. Taramalar 6 tane daha olduğunu gösteriyor. Ekipler hemen bir strateji belirlediler. Tiyatroda 4 asansör var. Her biri bu yerin zemininden 27 adım aşağıya inebiliyor. Hepsinde polis arama ekiplerimiz mevcut. Burada çalışabileceğimiz en hızlı şekilde çalışıyoruz. Daha hızlı çalışın, diye uyardı Eve. Haberleşme aygıtını arka cebine sokup yanındaki kadına döndü. Buradan çıkın. Kesinlikle çıkmayacağım. Ben buranın müdürüyüm. Bu sizi batan geminin kaptanı yapmaz. Kadının kendisinden en az 25 kilo ağır olması ve iyi bir kavga çıkarabilmek için bitkin hissetmesi nedeniyle Eve ağırdan aldı. Bunun için zaman ayıramaması çok kötüydü. Baş parmağıyla kadını göstererek iri yarı üniformalı bir çift adama işaret verdi. Söylediği tek şey "bunu çıkarın" oldu. Sonra kadını iterek şikayet ederek dışarı çıkarılan kalabalığın arasına karıştı. Eve sahnenin uzayıp giden etkileyici alanını görebiliyordu. Koruyucu giysiler içindeki bir düzine polis, bilet sahiplerinin o yöne doğru itişip kakışmasını önlemek için sahne üstüne dizilmişti. Ağır kırmızı perde yukarıya kaldırılmıştı. Sahne ışıkları parlıyordu. Bebekler feryat ediyor, biraz büyüklerse sızlanıyordu. Ve ilkokul çağındaki bir grup kız çocuğu ellerinde sıkıca tuttukları bebeklerle sessizce ağlıyordu. Boşaltma ekipleri ilerleme kaydetti. Ancak binlerce kızgın bilet sahibini sıcak bir tiyatrodan dışarıdaki soğuğa çıkarmak hiç kolay bir iş değildi. Ana bekleme salonu alanı hınca hınç doluydu. Üstelik sayısız oda, salon ve lobide bulunuyordu. Halka açık alanların aşağısında soyunma odaları, kontrol merkezleri ve bürolar vardı. Bunların her birinin aranması, boşaltılması ve güvenlik altına alınması gerekiyordu. Eve, bu sıkıntıya bir de panik eklendiğinde daha kapılara ulaşamadan yüzlerce çeşitli kaza yaşanabilir diye düşünceye daldı. Kulağına vurdu. Sonra cam ve kromla tasarlanmış görkemli lobiden dışarıya doğru çıkartılmaktan dolayı şikayet eden güruha bakmak üzere geniş bir art deco masasının üstüne tırmandı. Mikrofonunu açtı. "Polis konuşuyor," diyerek yankılanan gürültü üzerinde duyurusuna başladı. İşbirliğiniz için teşekkürler. Lütfen girişleri engellemeyin. Dışarı çıkmaya devam edin. Kendisine yöneltilen soruları ve bağırışları duymazdan gelerek iki kez daha duyurusunu yineledi. Gösterişli inciler içinde bir kadın eliyle Eve'in botunun bileğine sarıldı. Ben belediye başkanını tanıyorum. Onun bundan haberi olacak. Eve kibarca başını salladı. Kendisine saygılarımı iletin. Lütfen usule uygun biçimde ilerleyin. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Rahatsızlık kelimesi yakınma güdüsünü tetiklemişti. Üniformalı görevliler insanları kapılara doğru yönlendirirken çığlıklar arttı. Eve ağızlığını diğer tarafa döndürüp yeni bir durum kontrol bilgisi için haberleşme aygıtını çıkardığında birisinin dışarı çıkacağına içeriye girdiğini gördü. Rourke, kalabalıktan zarifçe sıyrılıp ona doğru yaklaştığında kanı kaynamaya başlamıştı. Eve aşağıya ona doğru bakarken dişleri gıcırdıyordu. ''Lanet olsun, senin burada ne işin var?'' ''Kendi mülkümü ve de karımı emniyet altına almaya geldim.'' ''Onun homurdanmasına kasten sebep olmak için de tek parça olarak kal.'' diye ekledi. Çevik bir hareketle Eve'in yanına zıpladı. ''Gidebilir miyim?'' diye söze başladı ve Eve'in kulaklığını kapıp aldı. ''Bu polis malı bayım. Bu da adi bir ürün anlamına gelir. Yine de işini yapmalı.'' Ardından soğukkanlı ve düzgün görünümüyle düzensiz kalabalığa hitap etti. ''Bayanlar ve baylar, Radio City çalışanları ve oyuncuları bu olumsuzluk yüzünden özür diler. Tüm bilet ücretleri ve ulaşım masraflarının tamamı geri ödenecektir. Her bilet sahibine bugünkü gösteri için bir değişim tarihi düzenlenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' Gürültü seviyesi azalmadı ama tonu önemli ölçüde değişti. Rourke, Eve paranın şaşmaz bir şekilde hükmünün geçtiğini ispat etmişti. ''Oldukça kurnazsın, öyle değil mi?'' diye mırıldandı Eve ve masanın arkasından aşağıya indi. ''Onları dışarı çıkarman gerekiyordu,'' dedi açıkça. ''Durumunuz nedir?'' Eve, Rourke'un da aşağıda yanında dikilmesini bekledi. Sonra Anne'le irtibat kurdu. %50 boşaltmayı gerçekleştirdik. Hareket sürüyor ancak yavaş. Sen neredesin?'' ''Aynı sayılır, biz de yarısını boşalttık. Bir tanesini ork konsolunda etkisiz hale getirdik. Şu anda orkestra bölümünde çalışıyoruz. Bir tanesi de neredeyse halledilmek üzere ama her yere yayılmış durumdalar. Benimse az adamım var.'' Eve, gözünün kenarıyla Rourke'u bir el aygıtından tarama yaparken gördü. Midesine sancı saplandı. ''Beni haberdar et. Sen!'' diyerek ona doğru döndü. ''Çık buradan.'' ''Hayır.'' Rourke yukarı bakmak için zahmet etmedi. Ancak Eve'in omzuna elini koyarak onun kendisine müdahale etmesine engel oldu. ''Yukarıda yüksekçe bir iskele var. Ben oraya gidiyorum.'' ''Sen hiçbir yere gitmiyorsun.'' ''Eve, her ikimiz de biliyoruz ki tartışacak vakit yok. Eğer bu insanlar binayı gözetim altında tutuyorlarsa, adamlar onların peşinden gittiğini bilecekler. Onlar her an patlatmaya karar verebilirler.'' ''Bu da neden bütün sivillerin...'' Eve konuşmayı arkasından sürdürmektense kesti. Rourke çoktan arkasını dönüp hızla yaklaşan kalabalığın arasına karışmıştı. ''Kahretsin, lanet olsun, kahretsin!'' Paniğe kapılmamaya çalışarak Eve, Rourke'un arkasından koştu. Eve, onu tam köşedeki bir kapının kilidini açarken yakaladı ve onun arkasından ilerlemeye çalıştı. Kapı çarptı, kilitlendi ve güç bela birbirleriyle göz göze geldiler. ''Benim burada sana ihtiyacım yok.'' dedi her ikisi de. Rourke neredeyse hafifçe kıkırdadı. ''Önemli değil, sadece beni sıkıştırma.'' Rourke hızla dar metal basamaklardan yukarıya doğru çıktı. Dönen koridorlarda çabucak ilerledi. Eve nefesini tuttu. Artık onlar içerideydi, kazanacak ya da kaybedeceklerdi. Duvarlar kalın olduğundan Eve sadece mırıldanma halinde aşağıdan gelen seslerin yankılarını duyabiliyordu. Tiyatro burada kostümsüz ve makyajsız bir aktör gibi gösterişsiz ve işlevseldi. Rourke başka bir merdiven grubuna yöneldi. Sonuncusundan daha dardı bu. Eve bunu bir gemi güvertesine benzetti. Merdiven peluş koltukların üzerinde asılıydı. Aşağıdaki sahneyi uzaktan bütünüyle gözler önüne seriyordu. Yükseklik Eve'in tercih ettiği şeyler listesinde yer almadığından geri dönüp etkili ve karmaşık yapıdaki kontrol panellerini inceledi. Asılı duran kalın ip kangalları kafasını karıştırdı. "Nerede?" diye Eve söze başlamıştı ki Rourke'un bir açıklıktan boşluğa doğru adım attığını görünce tüm konuşma yetisini kaybetti. "Uzun sürmeyecek." "Rourke! Tanrım!" Eve aceleyle ileriye uzandı, aslında havada yürümediğini gördü. Ancak onun görüş açısından Rourke bu şekilde yürüyor gibiydi. Platform iki adım boyundan daha geniş değildi. Tiyatronun üzerinde sallanan devasa ışıklar, bir sürü ip ve makara, metal kirişlerle kesilerek gerilmiş bir köprü gibiydi. Eve, Rourke'un arkasından bunun üstüne adımını attığında kulakları çınlamaya başladı. Beyninin kafasının içinde yüzmeye başladığına yemin edebilirdi. "Eve, geri dön, bu kadar inatçı olma. Kapa çeneni. Sadece sakın konuşma. Nerede şu lanet olası? Burada. Her ikisinin de iyiliği için Rourke, Eve'in yükseklik korkusunu aklından çıkardı ve Eve'in aynısını yapmasını umdu. Çevik bir hareketle Rourke eksen üzerine yerleşti, çömeldi ve ardından Eve'in midesini uzun, usulca bir döngüyle yerinden oynatacak şekilde ileriye doğru uzandı. Bu, yüksek iskelenin altında. Eve, minnettar bir halde ellerini ve dizlerini aşağıya indirirken Rourke tarama cihazını çalıştırdı. Eve, dişlerini sıkarak kendi kendine onu izlemesi gerektiğini tekrarladı. Aşağıya bakmayacaktı. Aşağıya bakmamalıydı. Tabii ki aşağıya baktı. Şimdi kalabalık azalmıştı. Yalnızca geride kalan birkaç kişi üniformalıların arasından telaşla geçiyordu. Orkestra bölümünde duran bomba ve patlayıcı bölümü ekibi oyuncak gibi görünüyordu. Yine de onların zafer çığlıklarını duyabiliyordu. Adamlar bir tanesini daha etkisiz hale getirdiler. Rourke'un yaptığı tek yorum oldu. Terli elleriyle Eve haberleşme aygıtını çıkarıp Anne'in çağrısına cevap verdi. Dallas, iki tanesini daha etkisiz hale getirdik. Burayı kapatıyoruz. Ben yüksek iskeleye ve diğerine bir ekip gönderiyorum. Ben yüksek iskelenin üzerindeyim. Biz bunun üstünde çalışıyoruz. Biz mi? Sadece geri kalanı halledin. Eve gözlerini kırparak görüşünü netleştirdi ve Anne'in sahneyi uzun adımlarla terk ederken yukarıya baktığını gördü. Burada güvenlikteyiz. Dilerim ki öylesinizdir. Malloy dışarı çıkıyor. Rourke, biz burada güvende miyiz? Bu küçük akıllı bir hergele. Senin teröristlerin cepleri derinmiş. Fini'yi kullanabilirim, dedi Rourke dalgın bir halde. Sonra küçük bir ışık çıkarıp tuttu. Bunu tut. Nerede? Tam burada diyerek gösterdi. Eve bir göz attı ve onun solgun göründüğünü fark etti. Sevgilim, yavaşça nefes al. Nasıl nefes alacağımı biliyorum. Eve harekete geçti. Belini aşağıya doğru eğdi. Midesi kötü bir biçimde bulanıyor olabilirdi ama eli kaya gibi sabitti. İyi, bu iyi. Rourke karşıya doğru uzandı. Böylece neredeyse burun buruna geldiler ve ışıkların altında gümüş gibi parıldayan hassas aletle çalışmaya başladılar. Adamlar senin bu telleri kesmeni istiyorlar. Eğer bunu yapacak olursan havaya uçarsın. Bunlar ön cephede diye konuşarak devam etti. Bu sırada dikkatli bir şekilde bir kaplamayı kaldırdı. Bir tuzak. Adamlar bunu ikinci sınıf bir patlayıcı gibi göstermek için yapmışlar. Gerçekte işte minik güzellik burada. Plastonla çalışan ve uzaktan bilgisayarla tetiklenen bir patlayıcı. Bu büyüleyici. Nefes nefese solumak istiyordu. Yok et şu hergeleyi. Genellikle yüzün ortasına vurma tarzına hayranlık duyarım Teğmen. Ancak eğer onu bunda deneyecek olursak, ikimiz de bu gece cennette sevişiyor oluruz. Her ikimiz de cennete gidemeyiz. Rourke gülümsedi. Nerede olursa o zaman. İhtiyacım olan elektronik çipi. Işığı biraz daha çevir. Evet, işte bu şekilde. Eve, burada iki ele ihtiyacım var. Yani senin de diğer eline. Niçin? Fırladığında bunu yakalayabilmek için. Eğer adamlar düşündüğüm kadar akıllılarsa, etkili bir yonga kullanmış olmalılar. Bu şu anlama geliyor. Eğer bu küçük şey düşer ve yere çarparsa, düzinelerce sıra sokak yok olur ve benim mekanımın zemininde çok çirkin bir çukur oluşur. Büyük bir olasılıkla da burada bizi sıkı bir şekilde sarsar. Hazır mısın? Tabii, kesinlikle. Eve terleyen elini üstüne sildi ve tuttu. Sen hala bizim nerede olursa olsun seks yapabileceğimizi düşünebiliyor musun? Rourke Eve'e sırıtarak baktı. Elbette. Eve'in elini tuttu, bir defa sıktı ve sonra aşağıya indirdi. Biraz daha eğilmelisin. Gözlerini yaptığım işten ayırma. Elektronik çipi izle. Eve beynini boşalttı. Başını ve omuzlarını çekmemek için öne doğru kaydı. Küçük siyah kutuya, renkli tellere ve tahtaya gözlerini dikti. İşte bu. Rourke elindeki aletin ucuyla bir bebeğin serçe parmak ekleminden daha büyük olmayan gri elektronik çipe dokundu. Gördüm onu. Bitir işini. Sakın sıkma onu. nazik olmalısın. 3 dediğimde. 1, 2, Rourke aletin ucunu çipin kenarında gezdirdi ve nazikçe kımıldattı. 3. Ve çip sessiz bir tıklama sesiyle koptu. Çip Eve'in çukur avuç içine çarpıp sekti. Parmaklarını kıvırıp sıkı olmayan bir yumruk yaptı. Yakaladım onu. Sakın kıpırdama. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Rourke dizlerinin üstünde doğruldu. Bir mendil çıkardı. Eve'in elini tutup parmaklarını açtı ve çipi ipek mendilin ortasına yerleştirip iki kez katladı. Hiç yoktan iyidir diyerek Rourke onu arka cebine koydu. Bunun üstüne oturmadığım sürece güvendeyiz. Dikkatli ol. Kıçını havaya uçtuğunu görmek istemeyecek kadar çok seviyorum. Şimdi kahrolası bu yerden nasıl ineceğiz? Geldiğimiz yoldan geri dönebiliriz. Ama Rourke ayağa kalktığında gözlerinde bir parıltı vardı. Veya biraz eğlenebiliriz. Ben eğlence filan istemiyorum. Ben istiyorum. Rourke, Eve'in elini tutup ayağa kalkmasına yardım etti. Sonra uzanıp bir ip ve makarayı sıkıca kavradı. Bugünkü gösterinin ne olduğunu biliyor muydun? Hayır. Çocukların gözdesi Peter Pan. Sıkı tutun sevgilim. Yapma! Ancak Rourke onu çoktan kendine doğru çekmişti ve refleksle Eve kocasına sarıldı. Bunun için seni öldürebilirim. Rourke, sahnede korsanlar bunların üstünde muhteşem görünüyorlar. Derin bir nefes al diye öneride bulundu. Ardından kahkaha atarak özgürce sallandı. Eve, onu havaya kaldıran rüzgarın savruluşunu hissetti. Parlayan gözlerinin önünde renkleri ve uçan şekilleri seyretti. Onu çığlık atmaktan alıkoyan tek şey gururuydu. Orkestra bölümünün üzerinden kayarken bundan eser kalmamıştı. Sonra bir şekilde evlendiği bu deli adam yumuşak bir biçimde onu öptü. İçinde sıcak, küçük, saf bir şehvet topu korkuyla yandı ve dizleri öyle pelteleşti ki botları sahneye çarptığında acemice büküldü. Sen öldün. Bittin sen. Rourke tekrar Eve'i öptü ve dudakları kenetliyken sessizce güldü. Buna değerdi. Hoş bir giriş yaptınız. Finney yüzü kırışmış ve yorgun bir halde onlara doğru yürüdü. Şimdi eğer siz çocuklar oyununuzu bitirdiyseniz, bu hergelelerden hala iki tanesi aktif durumda. Eve, Rourke'u dirseğiyle bir kenara itip kendi başına ayakta durmaya çalıştı. Sivil halk dışarı çıktı mı? Evet, bu kahrolasını kesmeye çok yaklaştık ancak... Aşağıdan gelen gümbürtü sesiyle Finney'in sesi kesildi. Ayaklarının altında sahne sarsılmıştı. Üstlerinde kablolar ve ışıklar sallanıyordu. Ah, kahretsin, lanet olsun! Eve, haberleşme aygıtına vurarak elini aldı. Malloy, Anne, rapor ver. Bana rapor verin. Anne, beni duyuyor musunuz? Yanıt zilinin sesi Eve'in Finney'in omzunu kavramasına yol açtı. Ardından bir cızırtı duyuldu. Malloy konuşuyor. Durumu kontrol altına aldık. Hiç yaralanma ya da kayıp yok. Kronometre çalıştı. Bizim kontrol altına almamız ve patlatmamız gerekti. Tekrarlıyorum, yaralanan olmadı. Ama alt sahne alt üst oldu. Tamam, pekala. Eve bir eliyle yüzünü ovuşturdu. Durum nedir? Hepsini hallettik Dallas. Bu bina artık temiz. Burayı güvenlik altına aldıktan sonra durumu merkezdeki konferans odasına bildirin. İyi işti. Eve, iletişimi kesti, Rourke'a bir bakış attı. Sen benimlesin dostum. Dışarı çıkmadan önce Finney'e kısaca başını salladı. Bu binanın bütün güvenlik bilgilerine ihtiyacımız var. Çalışanların tam listesine, teknikerler, oyuncular, hizmet edenler, yöneticiler, herkes. Hedefi öğrendiğimde bunu senin için istemiştim. Merkezde seni bekliyor olmalı. Güzel. Öyleyse satın alma gezegenine geri dönebilir ve yakamdan düşebilirsin artık. Çipi bana ver. Rourke kaşını kaldırıp baktı. Ne çipi? Sevimli olmayı kes. Hadi şu elektronik çipi ya da her ne olarak adlandırılıyorsa onu bana ver. Aa, şu çip. İşbirliği yaparak Rourke mendili çıkardı ve açtı. Ancak ortaya hiçbir şey çıkmadı. Onu bir yerde kaybetmişim gibi görünüyor. Hadi canım sen de. Şu lanet çipi bana ver Rourke. O bir kanıt. Rourke nazikçe gülümseyerek mendili salladı, omuzlarını silkti. Eve burun buruna gelene dek ilerledi. "Şu lanet şeyi bana ver Rourke," dedi öfkeyle. "Senin için arama emri vermeden önce yap. Bunu izinsiz gerçekleştiremezsin. Tabii eğer bunu sen bizzat yapmak istersen, bu durumda bazı sivil haklarımdan vazgeçerek çok daha memnun olurum. Bu resmi bir araştırma. Burası benim mülküm, bu bir. Sen benim kadınımsın, bu da iki." Gözleri soğuktu. "Bana ihtiyacın olduğunda beni nerede bulacağını biliyorsun Teğmen." Eve onu kolundan yakaladı. "Eğer bu karım ifadesinin yeni şekliyse bunu da sevmedim." "Seveceğini düşünmedim zaten." Rock Eve'in kaşının üstüne tatlı bir öpücük kondurdu. "Evde görüşürüz." Eve daha fazla uğraşmadı. Bunun yerine Peabody ile irtibata geçerek ekibin geri kalanına yolda olduklarını bildirmesini söyledi. Clarissa, Zeke'in sessizce oyma işini yaptığı çalışma odasına hızla girdi. Zeke, yukarı doğru baktığında şaşkınlık içinde kadının gözlerinin irileşmiş ve yüzünün kızarmış olduğunu fark etti. "Duydun mu?" diye ısrarla sordu. "Birileri Radio City'ye bomba yerleştirmeye kalkışmış." "Tiyatroya mı?" Zeke, aletlerini bir kenara koyarken kaşlarını çattı. "Niçin?" "Bilmiyorum. Para ya da başka bir şey için sanırım." Bir eliyle saçını düzeltti. "Ah, sen gösteri merkezlerine gitmiyorsundur. Ben senin de duymuş olabileceğini düşündüm. Adamlar hiçbir gerçekçi detay vermiyorlar. Yalnızca binanın güvenlik altına alındığı ve bir tehlike kalmadığı bildirildi." Clarissa'nın elleri sanki onlarla ne yapacağını bilemiyormuş gibi titriyordu. "İşini bölmek değildi amacım." "Önemli değil. Orası öyle güzel eski bir yer ki, neden biri bunu yok etmek isteyebilir? İnsanlar çok zalim olabiliyor." Clarissa parmağının ucuyla Zeke'in çalışma masasının üstüne yığdığı düzgün tahtalara dokundu. "Bazen bunun için tam olarak bir sebep yoktur, sadece böyledir. Ben her yıl oraya Noel gösterilerine giderdim. Ailem beni götürürdü," dedi biraz gülümseyerek. "Hoş hatıralar. Haberleri duyduğum zaman sanırım bu nedenle bu kadar üzüldüm. Pekala, seni işine geri dönmen için rahat bıraksam iyi olacak. Ben de ara vermek üzereydim." Clarissa yalnızdı. Göründüğünden çok hem de. Zeke bundan emindi. Nezaketi bir kenara bırakarak aşağı bakmaktan kaçınarak onun aurasını inceledi. Aslında Zeke bunu yüzünde yeterince görebiliyordu. Kendine özenle bakıyor olabilirdi. Ama yanaklarındaki solgun çizgiler ağlamanın sonucunda oluşmuştu. Zeke öğle yemeği çantasını açtı, bir şişe meyve suyu çıkardı. "İçecek bir şey ister misiniz?" "Hayır." "Evet, evet, sanırım isterim." "Zeke, öğlen yemeğini getirmene gerek yok. Ota aşçının deposu dolu." "Ben kendiminkine alışığım," dedi Zeke ve gülümsedi. "Bardağınız var mı?" "Aa, tabii ki." Kapıya doğru yürüdü, geçip gözden kayboldu. Zeke, yakın ilgi göstermemeye çalıştı. Gerçekten bunu denedi. Yine de onun hareketlerini izlemek öylesine bir zevkti ki, kusursuz zarafetinin altındaki bütün o tedirgin enerjisine rağmen çok narin ve çok güzeldi. Çok hüzünlüydü. Zeke tüm kalbiyle onu teselli etmek istiyordu. Clarissa iki uzun berrak bardakla geri geldi. Onları bir kenara koydu. Böylece Zeke'in çalışmasını inceleyebilecekti. "Sen şimdiden çok şey yapmışsın. Daha önce hiç elle kurulan bir şeyin aşamalarını görmemiştim. Bunun daha fazla zaman alacağını sanıyordum." "Bu sadece işe sadık kalma meselesi. Yaptığın şeyi seviyorsun." Clarissa dönüp ona baktı. Gözleri biraz daha parlaktı. Gülümseyişi biraz daha artmıştı. "Bu belli. Ben ilk gördüğüm anda yaptığın işe hayran kaldım. Yürekten yapılışına." Durdu, kendine güldü. "Bu saçma gelebilir. Ben hep saçma şeyler söylüyorum." "Hayır, öyle değil. Ne olursa olsun benim için anlamı da bu zaten." Zeke doldurduğu bardağı kaldırıp ikram etti. Diğer kadınlarla sıkça olduğu gibi Clarissa'nın yanında dili tutulmuş ve fena halde utangaç hissetmiyordu. Clarissa'nın bir arkadaşa ihtiyacı vardı ve bütün farklılığı yaratan buydu. "Babam bana işime kendimden ne kadar çok şey katarsam iki misinden fazlasını geri alacağımı öğretti." Bu çok hoş. Gülümseyişi yumuşamıştı. Bir aileye sahip olmak çok önemli. Ben benimkini özlüyorum. Ben ailemi yıllar önce kaybettim. Üzüldüm. Ben de öyle. Clarissa içeceğini yudumladı. Durup yeniden bir yudum aldı. Ne kadar harika. Nedir bu? Annemin tariflerinden biri. Mangolu karışık meyve suyu. Bu çok lezzetli. Ben hep kahve içerim. Bıraksam iyi olacak. Eğer hoşunuza gittiyse bir kap getirebilirim. Çok naziksin Zeke. Sen çok iyi yürekli bir adamsın. Clarissa bir elini onunkinin üstüne koydu. Göz göze geldiklerinde Zeke'in kalbi göğüs kafesinin içinde tökezledi ve donup kaldı. Sonra Clarissa elini ve bakışlarını başka yana kaydırdı. Burası harika kokuyor. Ahşap. Zeke'in duyumsayabildiği tek koku, Clarissa'nın teni kadar yumuşak ve narin olan parfümünün kokusuydu. Clarissa'nın parmaklarına değdiği kısım zonkluyordu. Bayan Branson, siz yaralanmışsınız. Clarissa hızla döndü. Efendim? Yanağınızın üstünde bir çizik var. Aa! Clarissa elini yarasına doğru kaldırırken telaşı gözlerini gölgeledi. Bir şey değil. Ben erken bir saatte ayağım takılmıştı. Nereye gittiğime dikkat etmeden hızlı hareket ettim. Bardağını bıraktı, tekrar kaldırdı. Bana Clarissa diye hitap edeceğini düşünmüştüm. Bayan Branson çok mesafeli hissettiriyor. Ben yaran için merhem yapabilirim Clarissa. Clarissa'nın gözleri doldu. Ağlamaktan korktu. Önemli bir şey değil. Yine de teşekkür ederim. Gerçekten önemli değil. Ben gitmeliyim, işine mani olmayayım. BD projelerini aksatmamdan hiç hoşlanmaz. Zeke kendini uzanıp onu kollarına alırken hayal etti. Sadece onu öylece tutmayı. Bundan başka hiçbir şey istemedi. Yine de bu bile çok fazla olurdu. Bunu anlıyordu. Kalmak ister misiniz? Ben... Tek bir damla gözyaşı dökülüp güzel yanağından aşağıya doğru kaydı. Ben üzgünüm. Çok üzgünüm. Bugün kendimde değilim. Kayınbiraderim, sanırım bunun şoku, her şey. Ben yapamadım. BD toplum içindeki davranışları çok önemser. Şu anda halkın içinde değilsiniz. Zeke Clarissa'ya uzandı ve sanki o kendisi için yaratılmış gibi uygun olduğu yere onu kollarının arasına aldı. Onu orada tuttu. Clarissa, yüzü Zeke'in göğsüne gömülü, yumruklarıyla sıkıca onu sırtından kavrayarak sakince ağladı. Neredeyse sessizdi. Zeke, uzun boylu, güçlü ve tabiatı gereği nazikti. Clarissa böyle olduğunu tahmin etmişti. Gözyaşları azaldığında içini çekti. ''Sen çok iyi yüreklisin.'' diye mırıldandı Clarissa. Ve henüz yeni tanıdığın bir kadının omzunda ağlamasına izin verecek kadar sabırlı. ''Ben gerçekten üzgünüm. Sanırım tamamıyla içime kapandığımı fark edememişim.'' Geriye doğru çekti kendini. Zorlukla gülümseyerek Zeke'e baktı. Clarissa parmak uçlarına kalkıp onun yanağına yumuşak bir öpücük kondururken gözleri yaşlarla ışıldıyordu. ''Teşekkür ederim.'' Onu tekrar yanağından öptü. Yine yumuşak bir biçimde ama gözleri karardı. Kalbi Zeke'in göğsüne doğru attı. Onun sırtında sıkılı tuttuğu elleri açıldı, ayrıldı ve okşadı. Nefesi titreyerek çıkarken dudakları aralandı. Sonra bir şekilde hiçbir düşünce ve neden olmaksızın Zeke'in dudakları onunkilerle birleşti. Nefes almak kadar doğal, fısıldanan bir söz kadar yumuşaktı. Zeke onu içine çekti. Sanki onların dışında bir dünya yokmuşçasına onu nazikçe öptü. Clarissa onun kollarındayken Zeke kadar o anın içinde kaybolduğunu ispatlarcasına sanki her kası, her kemiğiyle erimiş gibi görünüyordu. Sonra ürperdi, titredi ve bedeni kuvvetli bir şekilde sallandı. Kendini hızla geri çekti. Rengi değişmiş ve gözleri irileşmişti. Sarsılmış bir haldeydi. Bu tamamen benim hatamdı. Üzgünüm. Ben düzgün düşünemez bir haldeyim. Üzgünüm. Bunu ben yaptım. Clarissa ne kadar kızardıysa Zeke de o kadar solgun ve titriyordu. Ben özür dilerim. Sen yalnızca nazik olmaya çalıştın. Clarissa sanki göğsünden fırlamasına engel olacak gibi elini kalbinin üstüne koydu. Ben bunun nasıl olduğunu unutmuşum. Lütfen Zeke, bunu unutalım. Zeke, nabzı binlerce defa atarken gözlerini onunkilere kilitlemiş bir halde onaylarcasına yavaşça başını salladı. Eğer istediğin buysa, olması gereken bu. Ben uzun zaman önce tercihler yapmaya son verdim. Gitmem gerek. Ben dilerim. Söylemeye niyetlendiği şeyle ilgili kendini tutup sertçe başını salladı. Gitmek zorundayım dedi Clarissa ve hızla koşarak odadan çıktı. Yalnız kaldığında Zeke ellerini tezgaha dayadı. Eğilip gözlerini kapadı. Tanrı aşkına o ne yapıyordu? Tanrı aşkına o ne yapmıştı? O düpedüz evli bir kadına aşık olmuştu. 18. ayrımın sonu. Sayfa 211. Devamı 19. ayrımda.